KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 20. Kaset 2. Yüz Sayfa 626 Soru Tarzı Aşağıdakilerden hangisi İngilizce muafiye sınavlarında kullanılacak testler için bir geçerlik kanıtı sayılabilir? KPSS 2005 A. Puanlamanın hatasız yapılması B. Testin çoktan seçmeli maddelerden oluşması C. Testten alınan puanların ranjının geniş olması D. Yabancı dili iyi bilenlerin testten yüksek puan alması E. Testte farklı yapılarda soruların bulunması Cevap E. Testte farklı yapılarda soruların bulunması Geçerlik türleri Kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği, yapı geçerliği, görünüş geçerliği Ölçüt geçerliği ikiye ayrılır, yordama geçerliği, uygunluk geçerliği 1. Kapsam geçerliği Bir ölçme aracının en önemli sayılabilecek geçerlik türüdür. Bir ölçme aracının ölçme yapacağı hedef davranışları, konuları yeterli olarak ölçebilme derecesidir. Yani ölçme aracının ölçmek istediği davranışları ne derecede kapsadığı, temsil ettiği geçerliliğini gösterir. Test maddelerinin gerçekte ölçülen davranışlar eylemini temsil etme düzeyidir. Soruları ölçülmesi hedeflenen evreni, hedefler, konular, yeterli ve dengeli olarak örnekleyen ve kapsadığı her bir maddenin ölçmeyi istediği hedef konuyu gerçekten ölçebildiği bir test kapsam geçerliliğine sahiptir. Örnek, bir derste toplam 10 ünite işlenmiş, sınavında ise 5 soru sorulmuştur. Sorular, 2. 5. 7. 8. 9. ünitelerden sorulmuş olsun. Böyle bir sınavda kullanılan sorular işlenen tüm üniteleri yeterli kadar temsil edemediği için sınavın kapsam geçerliliği düşüktür. Ya da testteki bir madde ilgili hedef davranışı yeterince kapsamıyorsa kapsam geçerliliği düşüktür. Örneğin Atatürk'ün hayatını kavrayabilme, hedef davranışına ilişkin olarak Atatürk'ün doğum, ölüm yerini ve yılını yazınız şeklindeki bir soru ilgili hedef davranışı yeterince kapsamıyor anlamına gelmektedir. Böylece maddenin geçerliliği düşmüş olur. Eğer ölçme aracı öğrencinin dersin hedeflerini gerçekleştirme derecesi yerine kişiliği ya da görünümü gibi ölçmek istediği özelliklerin dışındaki özellikler, faktörlere dayalı olarak yapılması durumunda da yapılan ölçmenin geçerliliği yoktur. Kapsam geçerliliğinin aşamaları şu şekildedir. Ölçülecek nitelik ile ilgili davranışların belirlenmesi, ölçme aracını oluşturan davranışların belirlenmesi ve soruların yazımı, ölçme aracını oluşturan soruların davranışlar örnekleminin evrenini temsil etme düzeyinin belirlenmesi, ölçme aracındaki soruların ilgili olduğu davranışı ölçmeye uygun olup olmadığının kontrol edilmesi. Bu testin kapsam geçerliliği iki ana yaklaşım ile belirlenir. 1. Mantıksal yaklaşım, rasyonel. Testteki her bir maddenin ve bir bütün olarak testteki maddelerin dağılımının testin ölçmeye yöneldiği davranışlarla konuları kapsayıp kapsamadığına bakılır. Bunun için de testteki maddelerin dağılımının belirtki tablosundaki dağılımına uygun olup olmadığına ve her bir maddenin diğer maddelerce ölçülenden farklı bir davranışı ölçmedeki elverişliliğine bakılır. Her bir ölçmeye yöneldiği belli bir davranışı ölçecek yeterlilikteki sorulardan oluşan ve bütün olarak bir konuda sorulabilecek sorular evrenini büyük oranda temsil eden bir testin geçerliliği yüksek olur. Belirtki tablosuna bağlı kalarak hazırlanan bir test, aynı dersi okutan başka öğretmenlere, testin ilgili olduğu konuyu iyi bilen kişilere ve ölçme değerlendirme uzmanlarına incelenebilir. 2. İstatistiksel yaklaşım. Kapsam geçerliliğinin yüksek olduğu varsayılan test ile hazırlanan test aynı öğrenci grubuna uygulanarak iki test arasındaki korelasyona bakılır. Geliştirilmiş olan test, testin geliştirildiği konuda başarılı ve başarısız olarak ayrılan iki farklı gruba uygulanır. İki grup arasındaki korelasyona geçerlik katsayısı bakılır. 2. Ölçüt geçerliliği, yordama geçerliliği, uygunluk geçerliliği. Yordama bir tahmindir. Mevcut verilerden faydalanarak gelecek ile ilgili kestirimlerde, tahminlerde bulunmaktır. Yordama geçerliliğinde regreon istatistiksel tekniği kullanılarak bilinenlerden bilinmeyen durumlar hakkında geleceğe yönelik tahminler yapılır. Ölçüt geçerliliği, geçerliliği çalışılan bir ölçme aracılığı ile geçerli olduğu kabul edilen başka bir ölçme aracının aynı bireylere uygulanarak elde edilen ölçümler arasındaki korelasyondur. Yani bir bireyin ölçülmek istenen özellikleri için bir dersteki ya da etkinlikteki başarısı, ölçüt, kriter kabul edilebilecek başka bir değişken, yetenek, zeka gibi üzerindeki başarısından faydalanarak bireyin başarısının tahmin edilmesidir. Öğrencilerin bir öğretim programına yerleştirilmeden önce seçme amacı ile yapılan sınavlardaki başarı ölçülerine bakarak öğretim programlarındaki başarılarını kestirmeye dayanır. Yordamada istatistiksel teknikler kullanarak ve bilinenlerden hareketle bilinmeyen durumlar hakkında geleceğe yönelik tahminlerde bulunulur. Yordama eğitim sürecinde bir öğrencinin ya da grubun gelecekte başarı durumunun nasıl olacağını tahmin etmek için kullanılır. Örneğin bir öğretmen, derste aktif olan, soru soran, sorulara cevap veren, zeki olan bir öğrencinin sınavlarda başarılı olacağının kestirimini yapabilir. Örneğin eğitim fakültesinin öğrencilerinin öğretmen olduklarında ne oranda başarılı olacaklarını anlamak için geliştirilen test bir yordama testidir. Bir ölçüte dayalı geçerlilik elde ediliş zamanına göre iki gruptur. Yordama geçerliliği yordayıcı puanlar eldedir, ölçüt puanları sonradan elde edilir ve geçerliğe bakılır. Seçilen öğrencinin test puanı ile örneğin fen lisesini kazanan öğrencinin giriş puanı, kazandığı yerdeki başarı puanları, fen lisesindeki dersleri, sınav puanları arasındaki ilişki yordama geçerliliğini gösterir. Sınav sonucu, öğretim süreci eşittir tahmin edilir. Fen lisesi giriş puanı, fen lisesindeki sınavların puanı eşittir tahmin edilir. Uygunluk geçerliliği, yordayıcı puanın sonradan elde edildiği ölçüt puanın yordayıcı puanla aynı zamanda ve daha önce elde edilerek yapılan yordamadır. Örneğin öğrencinin fen lisesi giriş sınavları ile ilk öğretimdeki başarıları arasındaki ilişkiye bakıldığında öğrencinin ilk öğretimdeki başarısı fen lisesi sınavlarında aldığı puanın yordayıcısı kabul edilir. Öğretim süreci sınav sonucu eşittir tahmin edilir. İlk öğretimdeki sınavların puanı fen lisesine giriş puanı eşittir tahmin edilir. 3. Yapı geçerliliği. Yapı geçerliliği bir testin veya ölçme işleminin teorik bir yapıyı ölçüp ölçmediğinin belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle bir ölçme aracının teorik olarak ölçmek istediği yapıyı ölçmeye uygun olup olmadığına ilişkin kanıt toplama sürecidir. Yapı geçerliliği çalışmalarında bir grubun veya grupta yer alan bireylerin sahip olduğu teorik yapıyı belirlemeye çalışır. Ölçme aracının ölçülmek istenilen nitelikleri gerçekten ölçüp ölçmediği ve testin gerçekten ne tür özellikleri ölçebildiği ile ilgilenir. Ölçme arasındaki sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkilerin analizine ve test puanlarının gerçekten ne anlama geldiğini araştırmaya dayanır. Bunun için ölçme aracının ölçtüğü faktörler incelenir ve soruların faktörlere uygunluğuna bakılır. Yapı geçerliliği diğer bir ifade ile ölçme aracındaki sorular arasındaki ilişkileri ifade eder. Ölçme aracında yer alan her bir maddenin tüm maddeler ile bütünlük içinde olması demektir. Test maddelerine verilen cevapların arasındaki ilişkilerin analizine dayanır. Testte yer alan her madde testin bütününü ile ilişkili olmalıdır. Örneğin bir grup öğrenciye 30 maddelik bir testi uyguladığımızda birinci maddenin testin bütünü ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için birinci maddeye öğrencilerin verdiği cevaplardan elde edilen puanlarla kalan 29 maddeden öğrencilerin elde ettikleri puanlar arasındaki korelasyona bakılır. Bu işlem her bir maddeye yapılarak yapı geçerliliği zayıf maddeler belirlenir. yapı geçerliğini belirlemede kullanılan bir yol, ölçülmesi planlanan teorik yapıya yüksek derecede sahip olan bir grupla düşük derecede sahip olan başka bir gruba testi uygulayıp, testin bu gruplara ne derece uygun olup ayırıp ayıramadığına bakmaktır. Yapı geçerliliğini belirlemede bir testi ölçülmek istenilen özelliğe sahip oluş dereceleri farklı iki gruba uygulama ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların gruplar arasındaki farkı yansıtıp yansıtmadığına bakılır. Yapı geçerliliğini kanıtlamada kullanılan en geçerli yol faktör analizi yapmak ve uzman görüşünü almaktır. 4. Görünüş geçerliği. Bir ölçme aracının ölçmek istediği değişkeni ne derece ölçebilir göründüğüdür. Genelde ölçme aracının görünüş geçerliği uzman incelemesiyle belirlenir. Testin bütünü için gerekli olan görünüş geçerliği her bir soru içinde geçerlidir. Testteki her bir soru ölçmek istediği özelliği ölçüyor görülmelidir. Soru tarzı. Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdaki sonuçların hangisi doğrudur? KPSS 2003. A. Tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı. B. Testteki soruların pek çoğunu öğrencilerin doğru olarak yanıtlayabildikleri. C. Testteki soruların konu alanını iyi bir şekilde örneklediği. D. Testteki soruların güçlük düzeylerinin gerçekleşmesi beklenen öğrenme düzeylerine uygun olduğu. E. Öğrencilerin testteki sorulan yanıtlamaya çalıştıkları. Cevap C. Testteki soruların konu alanını iyi bir şekilde örneklediği. Bir ölçme aracının yordama geçerliliğini belirleyebilmek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? KPSS 2004. A. Bir ölçme aracından elde edilen aritmetik ortalamayla aynı amaçla hazırlanmış farklı bir ölçme aracından elde edilen aritmetik ortalama arasında anlamlı fark olup olmadığını belirleme. B. Bir grubun belirli bir testten elde ettiği puanlarla geçerliği daha önceden belirlenmiş başka bir testten elde ettiği puanlar arasındaki korelasyonu hesaplama. C. Öğrencilerin belirli bir öğretim programı sonundaki başarılarıyla bu öğretim programına seçme amacıyla kullanılan ölçme aracından elde ettikleri puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak. D. Aynı davranışları ölçtüğü düşünülen iki ölçme aracını aynı gruba aynı koşullarda uygulayıp bu uygulama sonunda elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu hesaplama. E. Bir testi ölçülmek istenen özelliğe sahip oluş dereceleri farklı iki gruba uygulama ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların gruplar arasındaki farkı yansıtıp yansıtmadığını belirleme. Cevap C. Öğrencilerin belirli bir öğretim programı sonundaki başarılarıyla bu öğretim programına seçme amacıyla kullanılan ölçme aracından elde ettikleri puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak. Aşağıdakilerden hangisinde yordama geçerliği incelenmektedir? KPSS 2003. A. Hazırlanan soruların belirli bir alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin incelenmesi. B. Ölçme aracının öğretimde bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi. C. Bir grup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması. D. Bir ölçme aracının birkaç hafta arayla aynı gruba tekrar uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. E. Hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci gruplarına uygulanması ve bu grupların başarılarının karşılaştırılması. Cevap B. Ölçme aracının öğretimde bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi. İlköğretim 8. sınıfta uygulanan bir başarı testinin sonuçları, öğrencilerin sonraki öğrenimlerinde farklı programlara yönlendirilmeleri amacıyla kullanılabilir mi? Yukarıdaki soruyu soran bir kişi, yapacağı geçerlik çalışması için öncelikle testin hangi özelliğini incelemelidir? KPSS 2002. A. İçerdiği sorularla ilgili puanların birbiriyle korelasyonunu. B. Aynı sınıf düzeyindeki ders notları ile korelasyonunu. C. Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu. D. Orta öğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü. E. İlk öğretim konularını kapsama derecesini. Cevap D. orta öğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü. Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? KPSS 2001. A. Puanlayıcı güvenirliğini, B. Testin objektifliğini, C. Sınavın kullanışlılığını, D. Testin kapsam geçerliğini, E. Soruların ayırt etme gücünü. Cevap D. Testin kapsam geçerliğini. Geçerliği etkileyen faktörler. Güvenirlik. Bir testin güvenilir olması, geçerli olmasını etkileyen faktörlerden biridir. Güvenirlik, geçerlik için gerekli ama yeterli bir şart değildir. Ölçme sisteminden kaynaklanan hatalar. Sistematik yanlılık. Ölçme işlemine katılan sabit hatalar ile sistematik hatalar geçerliği düşürür. Ölçme yöntemi bireyin alacağı puanı etkileyebilir. Bir derste yazılı yoklama, çoktan seçmeli test ya da doğru yanlış testi gibi yöntemlerden birinin kullanılması öğrencinin alacağı puandaki hata miktarını değiştirebilir. İstenmeyen değişkenlerin ölçümlere karışması. Sınavın ölçmeyi hedeflediği özelliklerden başka özellikleri ölçmesi geçerliği düşürür. Örneğin coğrafya dersinin sınav kağıdında yazının güzelliğinden veya çizilen grafiğin düzgünlüğünden etkilenerek fazla puan verilmesi geçerliği düşürür. Sınavda ölçülecek davranışları uygun maddeler ile ölçmemek geçerliği düşürür. Bir ölçme aracının geçerliliğini arttırmak için alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 1. Dersinin kapsamını hedef davranışlarını kapsayacak şekilde sorular hazırlanmalıdır. 2. Ölçme aracında yer alan bütün sorular ölçülmek istenilen özellik ile ilgili olmalıdır. 3. Ölçme aracının çok zor olması ya da çok kolay olması geçerliliği düşürür. Soruların çoğu orta güçlükte olmalıdır. 4. Güvenirliği artırıcı önlemleri uygulamak geçerliliği de artırır. 5. İyi bir sınav planı hazırlanmalıdır. 6. Sınavdan önce öğrencilere sorular ile ilgili ipuçları verilmemelidir. 7. Her sınavda öğrencilere farklı sorular sorulmalıdır. 8. Cevapları ardı ardına aynı şıklı olan sorular, örneğin B, B, B, B, geçerliliği düşürür. Bu nedenle cevap seçenekleri soru sayısına orantılı dağıtılmalıdır.
Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliliğini artırıcı etkenlerden biridir? KPSS 2001 A. Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması. B. Sınav sorularının kolay olması. C. Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önce verilmesi. D. Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi. E. Sınavda her hedef davranışla ilgili sorular sorulması. Cevap E. Güvenirliği yüksek bir test sonucunun geçerliliğinin düşük olması riski aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır? Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte ancak test kapsamı yoklanmak istenen kritik davranışları içermektedir. B. Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır. C. Test puanlarının standart hatası büyüktür ancak testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır. E. D. Test puanlarının kararlılığı yüksektir ancak test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmaktadır. E. Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görülmektedir. Cevap D. Bir ölçme aracının geçerliliğini ve güvenirliğini artıran etmenler. Güvenirlik, geçerlik. Ölçmede birim sayısı çoğaldıkça hata miktarı düşer, puanlama hataları azalır. Aynı nitelikte homojen sorular kullanılmalıdır, puanlamaya karışan hataları azaltır. Puanlamaya hata karışması önlenir. Test sorularının açık ve anlaşılır olması, sorularda tüm grubun anlayabileceği bir dilin kullanılması, testin yönergesinin olması, şans başarısını engelleme, kopya çekme davranışını önleme, sınavın yapıldığı ortamın standlaştırılması, düzenlenmesi, ısı, ışık, havalandırma, gürültü. Soruların bilen bilmeyen öğrencileri ayırma gücü, sınav çözeceğinin uygunluğu, testin orta güçlükte olması, puanlamanın nesnel, tarafsız olması, öğrencinin sınava güdülenmesi. Geçerlik, ölçülecek hedef, davranış ya da konu temsil gücü artar. Farklı nitelikte heterojen sorular kullanılmalıdır. Ölçmek istediği özelliğe başka özellikleri katmadığı için geçerlik artar. Ölçme konusu olan özelliğe başka özelliklerin karışması önlenir. Dersin hedef, davranış ya da konu temsil gücü artar. Güvenirliği artırıcı önlemleri uygulama, sınav planı hazırlama, sorularla ilgili ipucu vermeme, her sınavda farklı sorular sorma. Soru sayısının artırılması, bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt etmesi, şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülünü uygulama. Sınav planı. Bir sınav planı aşağıdaki 9 basamaktan oluşur. 1. Sınavın amacını belirleme. 2. Ölçülecek davranışların belirlenmesi. 3. Belirtke tablosunu hazırlama. 4. Soru sayısını belirleme. 5. Soru tipini belirleme. 6. Soruların güçlük derecesine karar verme. 7. Sınav süresini belirleme. 8. Soruların yazımı. 9. Puanlama işlemleri belirleme. 1. Sınavın amacının belirlenmesi. Bir sınav planı yapılırken ilk olarak sınavın amacı belirlenir. Bir sınav değişik amaçlar için yapılıyor olabilir. Sınavlar, öğrenciler arasında seçme yapmak için, öğrencileri tanıma ve bir programa alana yerleştirmek için, öğrencilerin öğrenme düzeyini ve öğrenme eksikliklerini belirlemek için, öğrenci öğrenmelerine ilişkin sonuç belirlemek için yapılıyor olabilir. 2. Ölçülecek davranışların belirlenmesi. 3. Belirtke tablosunu hazırlama. Sınav planı hazırlamada belirtke tablosu hazırlamanın en önemli faydaları şunlardır. Sorulacak soruların evrenini temsil gücü yüksek ve geçerli sorular belirlenir, seçilir. Dersin içeriğinin işlenecek konuları hangi hedef davranış alanlarına göre gerçekleştirilebileceğine bakılarak uygun soru geliştirilir. Hedeflere ilişkin kritik davranışlara bir hedef için ön koşul niteliğinde olan ve olmazsa olmaz davranış göre sorular hazırlanır. 4. Soru sayısını belirleme. Sınav planının ikinci aşamasında kaç soru sorulacağı belirlenir. Soru sayısının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar: sınavın süresi, soru tipi, soruların güçlük derecesi, öğrencilerin düzeyi, sınavın amacı. 5. Soru tipini belirleme. Kullanılacak soru tipi belirlemede ölçülmesi istenilen hedef davranışların alanı, bilişsel, psikomotor, duyuşsal ve konunun özelliği dikkate alınır. 6. Sınavın güçlük derecesini belirleme. Öğrenme düzeyini ve başarıyı ölçmeyi amaçlayan bir sınavın güçlük derecesi orta düzey 0-50 olmalıdır. Yani sınav ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. Bir sorunun güçlük düzeyi soruya doğru cevap verenleri, soruyu cevaplamaya çalışan öğrencilerin sayısına bölünerek bulunur. Güçlük düzeyi 0.00 ile 1.00 arasında değer gösterir. 7. Sınavın süresini belirleme. Bir sınavın amacı soru sayısı, zorluk düzeyi, soru tipi öncelikle ve sınava giren öğrencilerden en zayıf olan öğrencinin durumu dikkate alınarak bir düzenleme yapılır. 8. Soruların yazımı. 9. Puanlamanın nasıl olacağını belirleme. Her sorunun önem düzeyine göre ağırlığının belirlenmesi ve puanlama güvenirliğinin nasıl sağlanacağının hatalar arındırılması belirlenmesidir. Soru tarzı. Test planında yapılması gereken bazı işlemler önce aşağıda sıralanmıştır. 1. ... 2. Yoklanacak davranışları belirlenmesi. 3. Belirtke tablosunun hazırlanması. 4. ... 5. Test maddelerinin soruların yazılması. 6. Maddelerin soruların test düzenine konması. Bu sıralamada 1 ve 4 numaralı satırlara hangi işlemler getirilmelidir? KPSS 2003. A. 1. Sınav amacının belirlenmesi. 4. Kullanılacak madde, soru, türünün belirlenmesi. B. 1. Sınav amacının belirlenmesi. 4. Cevapları puanlama şeklinin belirlenmesi. C. 1. Test yönergesinin yazılması. 4. Cevaplama süresinin belirlenmesi. D. 1. Sınavda kapsanacak konuların belirlenmesi. 4. Cevapların nereye, nasıl yazılacağının belirlenmesi. E. 1. Test yönergesinin yazılması. 4. Sınavda kapsanacak konuların belirlenmesi. Cevap A. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir? KPSS 2001. A. Soru türü. B. Sınav kapsamı. C. Soru yazma. D. Sınavın amacı. E. Cevap anahtarı. Test ve test geliştirme süreci. Birey ya da bireyler hakkında bilgi toplama yolları, test dışı teknikler ve testler olmak üzere başlıca iki türlüdür. Belli bir birey hakkında bireyi gerçek yaşamda gözleyerek, vaka kayıtları, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, onu tanıyanlardan bireyin anlatılmasını isteyerek biyografi ya da bizzat bireyin kendisini anlatması otobiyografi gibi test dışı teknikler kullanarak ya da bireyi yeri ve zamanı önceden belirlenmiş test durumları içine sokarak onun tepkilerini almak şeklinde bireyler hakkında bilgiler toplanabilir. Test, bireylerin belli özelliklerini ölçmek için düzenlenen ve onu alan herkes için aynı olan sorular ya da işlerden oluşan bir ölçme aracıdır. Başka bir deyişle test, kapsadığı sorulara, daha geniş anlamda uyarıcılara verilen cevaplara ya da gösterilen tepkilere dayanarak bireyler ya da bir bireyin değişik özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarma işlemidir. Tekin 1993. Birey hakkında bilgi toplama yolları. Testler, test dışı teknikler. Testler, tipik davranış testleri, maksimum yeterlilik testleri. Test dışı teknikler, gözlem, soruşturma, bireyin kendi hakkında bilgi vermesi. Maksimum yeterlilik testleri, yetenek testleri, başarı testleri. Yetenek testleri, genel yetenek testleri, özel yetenek testleri. Başarı testleri, standart testler, öğretmen yapımı testler. Tipik davranış testleri, kişilik testleri, ilgi ölçekleri, tutum ölçekleri. Testlerin sınıflandırılması. Öğretmen yapımı ve standart yapılandırılmış testler. Öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanan ve uygulanan başarı testlerine öğretmen yapımı testler denir. Bir grup uzman tarafından standart koşullarda ve normlara göre hazırlanmış bir kitapçık haline getirilmiş testlere standart testler denir. Örneğin ÖSS, Anadolu Lisesi sınavları, dershanelerin geliştirdiği testler. Standart testler güvenirliği, geçerliği ve objektifliği istatistiki yöntemlerle belirlenerek uygulanır ve objektif sonuçlar verir. Hız ve güç testleri, zamana bağlı testler. Hız testi, belirli bir süre içerisinde öğrencinin kaç doğru cevabı verebileceğinin ölçüldüğü testlerdir. Bu tür testlerde hiçbir öğrenci soruların tamamını cevaplayamaz. Özgüven 1994. Güç testi. Öğrenciye yeterli zaman verilerek belli güçlük düzeyine sahip sorular sorularak başarı düzeyinin ve performansının ölçüldüğü testlerdir. Örneğin 50 maddelik soruluk çoktan seçmeli başarı testi bir güç testidir. Kağıt, kalem ve seçme testleri. Kağıt kalem testleri. Sınava giren öğrencilerin basılı durumdaki soruların cevaplarını yazılı olarak ifade ettiği testlerdir. Örneğin yazılı yoklama, kağıt kalem testlerinin geçerliliği, güvenirliği, puanlama ve güvenirliği düşük testlerdir. Seçmeli testler. Öğrencinin verilen bir grup seçenekten doğru olanı seçtiği ve işaretlediği testlerdir. Bu tür testler geçerliliği, güvenirliği ve objektifliği yüksek olan testlerdir. Objektif ve sübjektif testler puanlama biçimine göre. Objektif testler. Puanlamasının puanlayıcıya göre değişmediği, puanlayıcının görüş ve duygularının puanlamayı etkilemediği testlerdir. Birden fazla puanlayıcı testi puanlandığında aynı ya da benzer sonucun alınmasıdır. Örneğin çoktan seçmeli test, doğru yanlış testi. Subjektif testler, puanlamasının puanlayıcıya göre değiştiği, puanlayıcının görüş ve duygularının puanlamaya etkilediği testlerdir. Örneğin yazılı yoklama, sözlü yoklama. Öğretmen yapımı testlerle standart testlerin karşılaştırılması. Tekin 1991 sayfa 90. Karşılaştırmaya esas alınan boyut. Testin maksadı. Öğretmen yapımı testler genellikle bir sınıf ya da bir okuldaki öğretim sonuçlarını ölçmek. Standart testler ülke çapındaki ya da belli bir bölgedeki öğretimin etkililiğini ölçmek. Karşılaştırmaya esas alınan boyut. Testin içeriği. Kullanılan soru tipi. Soruların hazırlayıcısı, madde analizi, standartlaştırma ve normlar, form sayısı, testin dışında yardımcı materyal. Öğretmen yapımı testler. Genellikle bir sınıf ya da bir okuldaki öğretim sonuçlarını ölçmek, test kapsamına giren konular sınıf öğretmeninin koyduğu öğretim hedeflerine göre belirlenir. Objektif ya da sübjektif soru tipi olabilir. Sınıf öğretmeni ya da okuldaki bir öğretmenler grubu genellikle hiç yapılmaz, standartlaştırmaya gidilmez, genellikle norm çıkarılmaz. Belki aynı test birkaç yıl uygulanırsa öğretmen tarafından sınıf başarısına göre yüzdelik sırası çıkarılabilir. Oldukça esnek olmakla birlikte ortalama başarı hesaplanabilir. Genellikle bir tanedir, genellikle bir açıklama ve puanlama anahtarı vardır. Standart testler. Ülke çapındaki ya da belli bir bölgedeki öğretimin etkililiğini ölçmek, ders kitapları ve ders programlarını incelenip analiz edilmesiyle belirlenir. Objektif soru türlerinden herhangi biri kullanılabilir. Soruların hazırlandığı alanın uzmanları, öğretmenler ve ölçme uzmanlarından oluşan bir grup. Maddeler son testin uygulanacağı grubun benzeri bir gruba uygulanır ve her bir maddenin güçlük derecesi P ve ayırt etme gücü D hesaplanır. Testin son formuna giderek girecek maddelerin seçimi bu bilgiler üzerinde temellidir. Uygulama süresi ve yönergelerin anlaşılırlığı gözden geçirilir. Madde analizi temelinde seçilen maddelerden oluşan test ilkin, testin uygulanacağı grubu, evreni, temsil eden bir örneklem grubuna uygulanır ve testin maksadına ve durumuna göre bazı tipik puanlar, ortalama, yüzdelik sırası vesaire hesaplanır. Genellikle iki ya da çok daha paralel eşdeğer takım hazırlanır. Testin maksadını, uygulanmasını ve puanlanması için gerekli yönergeyi, testin geçerlik ve güvenirliğini normal tablosunu, sonuçların yorumlanış ve kullanışlarını gösteren özenle hazırlanmış bir el kitabı vardır. Öğrencinin özelliklerini değerlendirme yaklaşımları. Psikometrik yaklaşım. Öğrencinin özelliklerine sahip olma dereceleri sayılarla ifade edilir. Yapılandırılmış testler, standart testler uygulanır. Değerlendirme objektiftir. Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi bilişsel becerilerin ölçülmesinde kullanılır. Sonuç ağırlıklıdır. İzlenimci yaklaşım. Öğrencilerin özelliklere sahip olma dereceleri betimlenerek ifade edilir. Örneğin kötü, orta, iyi, çok iyi. Yarı yapılandırılmış nitel ölçme araçları, gözlem gibi ölçme araçları kullanılır. Değerlendirme subjektiftir. Üst düzey zihinsel becerilerinin sentez değerlendirme ölçülmesinde kullanılır. Süreç ağırlıklıdır. Uzlaştırıcı, eklektik yaklaşım. Klasik ölçme değerlendirme yaklaşımlarını alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşım hem üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi hem de bunların objektif olarak puanlanmasını sağlayan çağdaş bir ölçme yaklaşımı olarak görülmektedir. Öğrencilerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklere göre ölçüldüğü portfolyo, öğrenci gelişim dosyası, uygulamaları, tümel değerlendirme yöntemi bu yaklaşımın en önemli tekniğidir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde yeni yaklaşımlar. Son yıllarda eğitim bilimlerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin sonucunda eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecini yakından etkileyen aşağıdaki yenilikler ortaya çıkmıştır. Öğrenme, öğretme sürecinde öğrenmenin yeri ve önemi giderek ön plana çıkmaktadır. Buna göre öğrenci bilginin pasif alıcısı değil, bilginin aktif özümseyicisi ve davranışa dönüştürücüsüdür. Bilginin doğasına ilişkin tartışmalar, bilginin öğrenci tarafından zihinde yapılandırılan bir değer olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okullarımızda hala uygulanmakta olan bireylere hazır kalıp bilgilerin aktarıldığı öğretim modelleri ve buna bağlı ölçme uygulamaları ile 21. yüzyıl bilgi toplumu bireyinin bilgiyi üreten, problem çözme gücü yüksek, iletişim becerilerine sahip, ekip halinde çalışabilen, ikinci bir dili kullanabilme gibi özelliklerini öğrencilere kazandırmak mümkün görülmemektedir. Bu nedenle öğretim stratejileri ve yöntemleri ile ölçme yaklaşımları da değişmektedir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda öğrencilerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan standart testlerin yerini öğrencinin bilgiye ulaştığı ve gerçekçi koşullarda uygulamaya çalıştığı performans testleri almaya başlamıştır. Öğrencinin yeterliğini ölçmeye çalışan ve alternatif ölçme uygulaması olarak kabul edilen portfolyo, öğrenci gelişim dosyası uygulamaları da günümüzde en önemli öğretim ve ölçme uygulaması olarak kabul edilmektedir. Portfolyo değerlendirme, tümel değerlendirme yöntemi. Portfolyo, bireysel gelişim dosyası, öğrencilerin performanslarını gösteren ve seçilmiş ürünlerden oluşan bir koleksiyondur. Öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının ve başarısının kaydedildiği, öğrencinin yıl içerisinde yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının örneklerinin, ürünlerin bulunduğu, böylece gelişiminin izlendiği bir değerlendirme biçimidir. Portfolyo uygulamaları, öğrencilerin aktif olduğu öğretme-öğrenme yöntemlerinde kullanılan, öğrenciyi değerlendirirken sınavlara katılma düzeyleri, gözlem, araştırma-inceleme yapabilme, fikir üretmeleri, düşünce yollarını geliştirmeleri, sorumluluk alma, ekiple çalışabilme, bilimsel tutum ve süreci uygulama gibi özellikleri dikkate alarak yapılan bir uygulamadır. Portfolyonun en önemli işlevi, öğrencinin öğretme-öğrenme sürecindeki gelişimini takip etmek ve öğrencinin çalışma örneklerini görmektir. Öğrenci gelişim dosyasında öğrencinin yapmış olduğu çalışmaların değişik evrelerini içeren çalışma ürünleri bulundurulur. Portfolyo, öğrencinin gelişim dosyası, değerlendirmede öğrenci ne biliyor sorusuna cevap aranır. Diğer ölçme araçlarını, çoktan seçmeli, yazılı, sözlü yoklamalar ve bunun gibi sorduğu hangi öğrenci çok biliyor sorusu portfolyoda kullanılmaz. Portfolyoda öğrenci gelişim dosyasında genel olarak şu incelemeler yapılır. Öğrenci ne öğrendi? Öğrenme sürecinde izlediği yollar nasıldı? Yeteneklerini kullanabildi mi? Analiz edebildi mi? Nasıl düşündü? Hangi soruları sordu? Bilgiyi ne şekilde yapılandırdı? İşbirlikçi çalışabildi mi? İletişim becerilerini kullanabildi mi? Karşılaştığı güçlüklere karşı ne yaptı? Eğitim-öğretim sürecinde portfolyoların kullanılma amacı ve temel ilkeleri. Öğrencilerin gelişim sürecini izlemek, öğrencilerin öğrenmelerini süreç içinde ve düzenli izlemek, öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri açısından tanımak ve öğrencilerin etkinlikte bulunmalarını sağlamak, öğrencide öğrenme sorumluluğunu ve öz disiplini geliştirmek, öğrencinin öğretim programı dışındaki faaliyetlerini de kapsayan çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek, klasik ölçme araçlarının yazılı, sözlü, çoktan seçmeli ve bunun gibi dışında alternatif ölçme araçlarını geliştirmek ve kullanmak. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirleme, geliştirme, öğrencinin öğrenme sürecindeki performansını izleme, öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif kılmak ve özgüvenini artırmak, gelecek eğitim kurumlarındaki öğretmenlerini öğrenciyi tanıtmak, öğrencilerin ekiple çalışma yeteneklerini geliştirmek, öğrencinin gerçek öğrenme düzeyini belirlemek, öğrencinin yaratıcı özelliklerini ve üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir, klasik ölçme araçlarının dışında ölçme sürecine yenilik getirmek, değerlendirme sürecine öğrenciyi, öğretmeni, aile, arkadaş grubu da katılır, öğrenci ölçütleri öğretmenle birlikte belirler. Öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyusal davranışlarının birlikte gelişmesini sağlar. Öğretimi öğrenci merkezli duruma getirir. Öğrenci de sorumluluk geliştirir. Portfolyo uygulamasının sınırlığı olarak da şunlar söylenebilir. Öğrencilerin aralarındaki rekabeti kaldırdığı için birbirlerinin çalışmalarını kopya ettikleri görülebilir. Ayrıca portfolyoda objektif değerlendirmenin yapılmasındaki zorluklar portfolyonun diğer bir sınırlılığıdır. Soru tarzı. Öğrencilerin aktif olduğu öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen, öğrencileri değerlendirirken sınav sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılma düzeylerini, bilimsel tutum ve davranışlarını, gözlem, araştırma ve inceleme yapabilme becerilerini, sahip oldukları ve ifade ettikleri fikir zenginliklerini, sorumluluk alma düzeylerini, ekiple çalışabilmelerini, edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme ve bunun gibi özelliklerini de dikkate alarak başarıları hakkında karar verir. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu bilgileri elde etmesinde en kapsamlı rol oynar? KPSS 2004. A. Kağıt kalem testleri. B. Performans testleri. C. Günlükler. D. Gözlem formları. E. Portfolyolar. Cevap E. Portfolyo, öğrencinin geçirdiği aşamaları gösterecek biçimde seçilmiş örneklerden oluşur. Ayrıca eğitim süreci içerisinde öğrencinin gelişimini kendisinin, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir ürünler bütünüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde portfolyoların kullanım amaçlarından biri değildir? KPSS 2003. A. Öğrencinin gelişimini kanıtlarıyla ve daha sağlıklı olarak izlemek. B. Öğrencinin yetenekleri ve ilgi alanları hakkında bilgi edinmek. C. Öğrencinin öğretim programındaki kritik davranışlarla ilgili eksik öğrenmelerini belirlemek. D. Derslerin öğretim programındaki sınırlarına bağlı kalmadan öğrencinin çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek. E. Öğrencinin gelecekteki öğretmenlerine onun hakkında bilgi sormak. Cevap C. Son yıllarda klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra araştırma yapma becerileri, problem çözme becerileri, sosyal beceriler, duygusal alana yönelik gelişmeler, yaratıcılık gibi özellikler de her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta. Öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün öğrenci ile öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? KPSS 2002. A. Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme. B. Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme. C. Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme. D. Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme. E. Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme. Cevap C. Bir öğretmen belli bir öğrenme süreci içerisinde öğrencinin geçirdiği aşamaları tüm yönleriyle izlemek ve öğrencinin kendisi, arkadaşları ve velisi gibi sürece katılan herkesten bu gelişimsel süreç hakkında bilgi almak istemektedir. Bu öğretmen kendi değerlendirme aracını kullanmalıdır. KPSS 2005 A. Portfolyo B. Rubrik C. Anket D. Standart testler E. Gözlem. Ürün örneklerine ve bireysel gelişime bakarak portfolyo tipi değerlendirme yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002 A. Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması. B. Öğrencinin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması. C. Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması. D. Kullanılan öğretim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması. E. Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması. Cevap E. Rubrik puanlama, puanlama yönergesi, puanlama anahtarı. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında kullanılan rubrik, puanlama yönergesi, öğrenme standartlarını yüksek tutmak için öğretmenin değerlendirmede kullanacağı ölçütleri geliştirerek öğrenciye verdiği yapılandırılmış yönergelerdir. Bu yönergeler, rubrik, öğretim çalışmaları başlamadan önce öğrencilere verilerek beklentiler netleştirilir ve öğrencinin çalışma süreci boyunca kendisini yönlendirmesi sağlanır. Rubrik puanlamada öğrencilerin ortaya koyacakları etkinliklerin bölüm bölüm ya da tamamının nasıl puanlanacağını ve öğrenci etkinliklerini kabul edilip edilmeyeceğini gösteren kriterleri ile öğrencinin her etkinlik basamağının iyiden kötüye doğru derecelendirilmesi ve her derece için uygulanan performans kriterleri belirlenir. Rubrik ikiye ayrılmaktadır. Analitik rubrik süreç ile ilgilidir. Holistik rubrik sonuç ile ilgilidir. Rubrik puanlamanın değerlendirme sürecindeki etkileri şunlardır. Değerlendirmeye öğrenci ve öğretmen birlikte katılır. Öğretmenin değerlendirmede kullanacağı kriterler belirlidir. Öğrenci değerlendirme kriterlerini bilir ve etkinliklerini buna göre düzenler. Öğrenci nasıl değerlendirildiğini görür, değerlendirmeyi sürece ve sonuca yayar. Rubrik aynı zamanda yazılı yoklamaların puanlamasında ve performans testlerinin değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde de kullanılır. Klasik, geleneksel ve çağdaş alternatif değerlendirme yöntemleri. Klasik değerlendirme yöntemleri. Değerlendirme sürecinde yalnızca öğretmen aktiftir. Öğretmen merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir. Ürün, sonuç odaklıdır. Ezber ve bellemeye dayalıdır. Kağıt kalem ya da standart testler kullanılır. Geri bildirim ve sonuç not olarak verilir. Ölçüt önceden konulmuştur ve rekabet söz konusudur. Puanlama sayısal sembollerle ifade edilir. Öğrenci düzeyini gösteren esas sembol nottur. Özetleyici ve yargılayıcıdır. Summatif. Çağdaş değerlendirme yöntemleri. Değerlendirme sürecinde öğretmen ve öğrenci birlikte aktiftir. Ailesi de değerlendirme sürecine katılır. Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir. Süreç odaklıdır. Düşünme ve değerlendirmeye dayalıdır. Çok boyutlu ve değişik tipte ödev, ürün ya da performans örnekleri kullanılır. Portfolyo. Geri bildirim süreç içerisinde öğrenciye ulaştırılır. Ölçüt öğrencilerle belirlenir ve grubun başarısı bireyin başarısını da etkiler. Puanlama belirli betimsel değerlere göre verilmektedir. Rubrik puanlama. Geleneksel ölçme araçlarında çoktan seçmeli test, yazılı yoklama, kullanılan kategorik ya da sayısal puanlamaların yerine betimsel, nitel değerler kullanılmaktadır. Puanlar sayılarla değil, bir metin, bir cümle ya da bir paragrafta açıklanmaktadır. Geliştirici, formatif ve teşhis edicidir. Ölçme aracına soru hazırlamada dikkat edilecek hususlar. Sorular net, açık ve anlaşılır olmalıdır. Soruda kullanılan dil basit ve dolaysız olmalı, gereksiz kelimelerin kullanılmamasına dikkat edilmeli, gramer ve noktalama hataları olmamalı, gereksiz kelimeler kullanılmamalıdır. Soruların bütün öğrenciler tarafından açık ve net olarak anlaşılır olması ve cevaplandırılması önce güvenirliği, sonra geçerliliği artırır. Soru hazırlamada belirtke tablosu kullanılmalıdır. Hangi hedef davranışların ölçüleceği belirlenmelidir? Böylece içerik ya da her hedef davranışı temsil edecek kadar ve uygun sorular belirlenir. Böylece testin kapsam geçerliği artırılır. Her hedef davranışı temsil eden birkaç sorudan oluşan soru bankası kurulmalı ve alternatifli sorular değişik zamanlarda kullanılmalıdır. Sorular farklı bilişsel alanları kapsamalıdır. Soru bankasına konulmak üzere hazırlanan soruların bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar soru, madde, açık, net ve herkesin anlayabileceği bir dil ile yazılmış mı? Soru, madde, cevaplandırılabilir özellikte mi? Soru, madde, diğer maddeler ile konu benzerliği gösteriyor mu? Madde, soru, yazma tekniklerine uygun mu? Madde, soru ile yoklanmak istenilen davranış önemli mi? Bir madde ile soru ile birden fazla bilgi yoklanmamalıdır. Özellikle objektifliği yüksek olan çoktan seçmeli test, eşleştirmeli test, doğru yanlış gibi testlerde bir madde bir bilgi alanını yoklamalıdır. Madde ve veya gibi bağlaçlarla iki veya daha fazla bilgiyi yokluyorsa bu öğrencileri yanılgıya düşürür. Böylece sorunun, testin güvenirliği ve geçerliği düşer. Madde, soru, cümlesi bir kaynaktan olduğu gibi kitaptan ya da derste anlatıldığı gibi alınmamalıdır. Maddeler, sorular her sınavda değiştirilmeli, aynı sorular sorulmamalıdır. Sınavdan önce öğrencilere soru verilmemelidir. Böylece bilmediği halde istenmeyen değişkenler sınava katıldığı için geçerlik düşer.
20. kaset 2. yüzün sonu.